bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 Körler Bölümü @ibb.gov.tr.
Binbir Gece Masalları 2. Kitap AFA Yayınları Nisan 1992 Türkçe'ye çeviren Alim Şerif Onaran. Bu kitap 286 sayfadır. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 21 Ocak 2009. Okuyan Selda Talay Tosun. Yarattığı harika Bay Bergeret kişiliği dolayısıyla bu ikinci kitap Anatole France'a sunulur. Terzi ile Kamburun Öyküsü. Bunun üzerine Şehrazat Şah'a demiş ki, "Ey bahtı güzel Şah, işittim ki eski zamanlarda ve geçmiş çağlar ve yüzyıllarda Çin'in bir kentinde halinden memnun, mutlu bir terzi yaşarmış. Bu adam eğlenmeyi ve hoşça vakit geçirmeyi severmiş ve zaman zaman karısıyla dışarı çıkıp dolaşmayı, sokakların ve bahçelerin temaşasıyla gözlerini hoş tutmayı adet edinmiş imiş. Böylece bir gün, bütün günü karısıyla dışarıda geçirip de akşam eve dönerlerken yollarının üzerinde görünüşüyle tüm kederleri dağıtacak, en üzgün kişiyi bile güldürüp tüm dert ve üzüntüleri yok edecek tuhaflıkta bir kambur görmüşler. Terzi ve eşi hemen kambura yaklaşmışlar. Onun konuşmalarından öylesine keyiflenmişler ki onu evlerine davet etmişler. Kambur da bu davete hemen olumlu yanıt vermiş ve onlarla birlikte eve girmiş. Terzi dükkanlar kapanmadan önce alışveriş yapmak ve misafirini bu yoldan onurlandırmak için çarşıya gitmek üzere kamburun yanından bir süre ayrılmış. Kızarmış balık, taze ekmek ve tatlı olarak da büyük bir parça helva satın aldıktan sonra eve dönüp bütün aldıklarını kamburun önüne koymuş. Sonra hep birlikte yemeğe oturmuşlar. Neşe içinde yemeği sürdürürlerken terzinin karısı eline büyücek bir parça balık almış ve bütünüyle kamburun ağzına tıkmış. Ağzından lokmayı atmaması için de eliyle ağzını kapatmış ve ona "Vallahi bu lokmayı bir yutuşta ve duraksamadan yutman gerek, yoksa elimi çekmem" demiş. Bunu duyan kambur büyük bir gayret göstermiş, sonunda da lokmayı yutmuş. Ne yazık ki bahtında yazılı olacak, lokmanın içinde iri bir kılçık varmış. Lokmayı acele yutarken bu kılçık boğazına saplanıp kamburu o anda öldürüvermiş. Anlatısının burasında vezirin kızı Şehrazat sabahın yaklaşmakta olduğunu görmüş ve adeti olduğu üzere Şah Şehriyar'ın kendisine vermiş olduğu izni kötüye kullanmış olmamak için öyküyü daha fazla uzatmak istememiş ve susmuş. Bunun üzerine kız kardeşi genç Dünyazat ona "Ablacığım, konuşman ne kadar kibar, tatlı, zevkli ve temiz" demiş. Ablası da "Şayet asil şahımız lütfeder de bir gece daha sağ kalırsam, yarın gece öykünün devamı olarak anlatacaklarımı duyunca acaba ne yapacaksın?" demiş. Şah Şehriyar da içinden "Vallahi bu acayip öykünün sonunu öğrenmedikçe onu öldürtmeyeceğim" demiş. Sonra Şah Şehriyar, Şehrazat kollarını almış ve ikisi geceyi sabah oluncaya kadar birbirinin koynunda geçirmişler. Sonra da Şah kalkmış ve divana gitmiş. Onu izleyerek vezir ve emirler ile mabeyinciler ve muhafızlar da salona girmişler. Ve divan insanla dolmuş. Şah adalet dağıtmış, işleri düzenlemiş ve kimilerini tayin, kimilerini de azletmekle meşgul olmuş. Askıda kalan davaları görmüş. Böylece bütün gün uğraş vermiş. Divan çalışmaları bitince Şah sarayına çekilmiş ve gidip Şehrazat'ı bulmuş. Ve 25. gece gelince. Dünyazat Şehrazat'a, "Ablacığım senden rica ediyorum, bize kambur, terzi ve karısı öyküsünün sonunu anlat" demiş. Şah da aceleyle, "Anlatabilirsin" yanıtını vermiş. O zaman Şehrazat söze başlayarak demiş ki, "Ey bahtı güzel şahım, İşittim ki Terzi kamburun böylece ölüverdiğini görünce yüce ve kadiri mutlak olan Tanrı'dan daha güçlü ve kudretli varlık yoktur. Bu zavallı adamın gelip de bizim ellerimiz arasında böylece ölüvermesi ne felaket demiş. Fakat karısı bunu kabul etmeyip ne kadar yanılıyorsun sen diye haykırmış. Şairin şu dizelerini bilmiyor musun? Ey ruhum, niye saçmalığa dalıyor ve kahroluyorsun? Kedere, kaygıya değmeyecek şeylerle zihin yorup duruyorsun. Kenarında oturacağına kendini ateşe atıyorsun. Ateşe yaklaşmanın tutuşma tehlikesi getireceğini bilmiyor musun? Bunu duyan kocası ona, peki öyleyse ne yapmalıyım şimdi diye sormuş. Kadın, hele ayağa kalk, ikimiz birlikte ölüyü buradan kaldıralım. Onu ipek bir örtüye saralım. Hemen bu gece ben önde, sen arkada taşıyalım. Sen yol boyunca boyna, bu benim çocuğumdur, şu da annesi. Çocuğa bakacak bir hekim arıyoruz. Nerede bir hekim var acaba diyeceksin diye yanıt vermiş. Karısının bu sözlerini duyan Terzi ayağa kalkmış, kamburu kollarına almış ve karısını izleyerek evden çıkmış. Kadın da kendince, ah zavallı yavrum, sağ salim bir kurtulsan, söyle neren ağrıyor, ah bu kör olası çiçek illeti, bedeninin neresinde kabarcıklar var diyormuş. Onun bu sözlerini duyan her gelip geçen, bunlar çocuğun anasıyla babası, su çiçeğine tutulmuş çocuklarını taşıyorlar diyor ve oradan bir an önce uzaklaşmaya çalışıyormuş. Terzi ile karısı böylece nerede bir hekim bulabileceklerini sonra sonra ilerlemişler. Sonunda tarifleri izleyerek Yahudi bir hekimin kapısına ulaşmışlar. Kapıyı çalmışlar, zenci bir kadın merdivenleri inip onlara kapıyı açmış ve kollarında bir çocuk taşıyan adamı ve ona eşlik eden kadını görmüş. Kadın ona, yanımızda hekimin bakması için çocuğumuzu getirdik. Şu çeyrek dinarı al ve efendine ver. Ona inip çok hasta olan çocuğuma bakması için ricada bulun demiş. Bunun üzerine hizmetçi yukarı çıkmış, terzinin karısı da hemen evin eşiğini açmış ve kocasını içeri alıp ona, kamburun cesedini hemen şuracığa koy ve en kısa zamanda buradan uzaklaşalım demiş. Terzi kamburun cesedini duvara yaslayarak merdiven basamaklarından biri üzerine yerleştirmiş ve karısı kendisini izlemekteyken oradan uzaklaşmış. Zenci hizmetçiye gelince efendisi Yahudi hekimin yanına girmiş ve ona aşağıda bir kadın ile bir erkeğin getirdiği bir hasta var. Bana senin için çeyrek dinar vererek onu iyileştirecek bir reçete yazmanı istediler demiş. Yahudi hekim çeyrek dinarı görünce sevinmiş ve çabucak yerinden kalkmış ve aceleyle aşağı inerken yanına ışık almayı unutmuş. Bu yüzden merdivenden inerken kamburun cesedine çarpmış ve onu yere yuvarlamış. Birine çarpıp yere yuvarladığını anlamaktan gelen korkuyla onu hemen muayene etmiş ve ölmüş bulunduğunu görünce buna kendisinin neden olduğunu düşünmüş. Bunu anlayınca Allah'ım ya Rabbi bu ne beladır? 10 emrin ile beni koru demiş. Sonra da ölümüne neden olduğu kişinin cesedini nasıl ortadan kaldıracağını düşünürken, Harun'un, Nuh'un oğlu Yuşa'nın ve öteki İsrail peygamberlerinin adlarını anarak yakarışlarını sürdürmüş. Sonra da, işte şu hastaya çarpıp onu merdivenlerinin dibine kadar düşürerek ölümüne neden oldum. Şimdi bu ölüyü ne yapacağım diye kendi kendine söylenmiş. Cesedi alıp evin avlusunun bir köşesine kadar götürmüş, sonra da ölüyü karısına göstererek meseleyi anlatmış. Karısı şaşırıp kalmış ve, ah hayır, bu ölü burada kalamaz, hemen onu evden çıkar. Çünkü gün doğuncaya kadar burada kalırsa iflah olmayız. Birlikte onu evin taraçasına taşıyalım, oradan komşumuz Müslüman'ın avlusuna yuvarlayalım. Çünkü bilirsin ki komşumuz sultanın aşçısının azık sağlayıcısıdır. Evi de iç yağ, tereyağı, zeytinyağı, un ve zahire gibi şeyleri kemirip zarar veren fare, kedi ve köpek doludur. Bu hayvanlar kuşkusuz ölüyü de yer bitirirler demiş. Bunun üzerine Yahudi hekim ve karısı kamburu alıp taraçaya çıkarmışlar. Oradan da yavaşça cesedi azık sağlayıcının evinin içine indirmiş, mutfağın duvarına ayaküstü yaslamışlar. Sonra da oradan ayrılıp kendi evlerine dönmüşler. Kamburun duvara yaslanmış olarak oraya bırakılmasından birkaç dakika sonra azık sağlayıcı dışarıdan eve dönmüş. Kapıyı açıp bir mum yakarak içeri girmiş. Bir de ne görsün? Bir Ademoğlu mutfağın kapısının yanında ayaküstü durmakta. Bunu gören azık sağlayıcı şaşırmış ve bu da nesi? Allah Allah, şimdi anlıyorum ki benim mallarımı aşıran bir insanmış. Hayvanlar falan değilmiş. Kedi ve köpeklerden dikkatle esirgediğim etleri, yağları çalan buymuş demek. Ama önceden düşündüğüm gibi mahallenin tüm kedi ve köpeklerini öldürmenin bir yararı yok artık. Çünkü taraçadan inip hırsızlık yapan adamı buldum, diye haykırmış. Ve azık sağlayıcı hemen eline büyük bir sopa alarak herifin üzerine saldırmış. Sopayı kafasına olanca gücüyle indirmiş. Onu yere devirmiş ve göğsünün üstüne de sopa yağdırmış. Ama adamın hiç kıpırdamadığını görünce onun ölmüş olduğunu anlamış. O zaman kederlenmiş ve yüce ve güçlü tanrıdan daha güçlü ve kuvvetli varlık yoktur demiş. Sonra da korkmuş ve Allah etleri de yağları da bu belalı geceyi de kahretsin. Bu adamı öldürmüş olman benim kötü bahtımdır demiş. Ve kambur olman sana yetmiyor muydu? Kalkıp bir de hırsız olmuşsun ve gelip benim etlerimi yağlarımı çalmaya yeltenmişsin. Ey koruyucu tanrım, beni kudretinin örtüsü altına alıp koru diye dua etmiş. Bunun üzerine gece epey ilerlemiş olduğundan azık sağlayıcı kamburu omuzlarına almış, evinden çıkmış ve çarşının başladığı yere kadar taşımış. Orada durarak kamburu ayakları üzerinde köşe başındaki bir dükkanın kapısına yerleştirmiş ve oracıkta bırakıp evine dönmüş. Kamburun oraya bırakılmasının üzerinden pek fazla bir zaman geçmiş geçmemiş, yolda bir Hristiyan belirmiş. Bu kimse sultanın simsarıymış. Sarhoşluğu ona garip işler yaptırıyormuş. Kendi kendine yürü, Mesih'e ulaşmak üzeresin diyor, zikzaklar çizerek, sendeleyerek yürüyormuş. Böylece fark etmeden kamburun bulunduğu tarafa yönelmiş. Durup işeme pozisyonu almış. Ama birdenbire duvara yaslanmış olan kamburu görmüş. Hareket etmeden öylece orada duran adamı görünce, bunun akşamın ilk saatlerinde sarığını çalmış olan hırsız olduğunu sanmış. Çünkü Hristiyan simsar gerçekten başı açık geziyormuş. Bunun üzerine Hristiyan adama çullanmış ve gırtlağına müthiş bir yumruk aşk etmiş ve adamı yere devirmiş. Sonra çarşı bekçilerine seslenerek bağırıp çağırmış. Sarhoşluğun verdiği coşkuyla tekmeleyip yumruklayarak kamburun üzerine çökmüş ve de iki eliyle boğazını sıkmaya başlamış. O sırada çarşının bekçisi çıka gelmiş ve Hristiyan'ın bir Müslümanı yere yıktığını, dövdüğünü ve ümüğünü sıktığını görmüş. Bekçi, bırak bu adamı ayağa kalk diye haykırmış. Hristiyan da ayağa kalkmış. Bunun üzerine çarşı bekçisi yere uzanmış olan kambur Müslümana yaklaşmış, onu muayene etmiş ve öldüğünü anlamış. Bunun üzerine, aman ya Rabbi, bir Hristiyanın bir Müslümana dokunma cesareti göstermesi ve onu öldürmesi revai hak mıdır diye haykırmış. Sonra da Hristiyan'ı yakalayıp ellerini ardına bağlamış ve onu hükümet konağına götürmüş. Hristiyan sızlanıp, ey Mesih, ey bakire Meryem, ben bu adamı nasıl öldürebilirim ve bir yumrukta nasıl böylesine ölüverir? Ayıldın artık, otur düşün bakalım diye kahırlanmış. Vilayet konağına gelinince Hristiyan ile kamburun cesedi ertesi sabah vali uyanasıya kadar bütün gece hapsedilmiş. Hristiyan çarşı bekçisinin olayları bildiren raporunu inkar etmemiş. Vali de bir Müslümanı öldürmüş bulunan bu Hristiyan'ı mahkum etmek zorunda kalmış. Tellallar çıkartmış, saray simsarının idama mahkum edildiğini, cellat tarafından boynunun vurulacağını kent halkına duyurmuş. Sonra dar ağacını hazırlatmış ve mahkumun asılmaya götürülmesi emrini vermiş. Cellat gelip urganı hazırlamış, boğaza geçecek düğümü ayarlamış, mahkumun boynuna geçirmiş, tam ipi çekmek üzereymiş ki, sultanın mutfağının azık sağlayıcısı toplanan halkı yararak dar ağacının altında duran Hristiyan'a kadar ulaşmış ve cellada ''Dur onu asma, bu adamı öldüren benim!'' diye haykırmış. Bunun üzerine vali ''Peki neden öldürdün bu adamı?'' diye sormuş. O da ''Şundan dolayı, o gece evime dönünce taraçadan inerek evime giren ve saray mutfağı için aldığım erzağı çalanın bu kimse olduğunu anladım ve bir sopayla kafasına ve göğsüne vurdum, sonra da düşüp öldüğünü fark ettim. Bunun üzerine onu omuzlayıp çarşıya geldim ve falan yerdeki falan sokaktaki bir dükkanın duvarına dikine dayadım. Bağsız bir adamım ben. Neredeyse susarak başkasının idamına da neden olacaktım. Asılması gereken kimse benim, demiş. Vali azık sağlayıcısının bu sözlerini işitince, Hristiyan simsarı bıraktırmış ve cellada suçunu kendi ağzıyla itiraf eden bu adamı hemen as diye emir vermiş. Bunun üzerine cellat daha önce simsarın boynuna taktığı urganı almış, bu kez dar ağacının altına götürdüğü azık sağlayıcının boynuna geçirmiş. Tam adamı havada sallandıracağı sırada halkı yararak ortaya çıkan Yahudi hekim cellada "Bekle, sakın onu asma, adamı öldüren benim" diye haykırmış. Sonra da durumu şöyle açıklamış: "Aslında bilin ki bu Müslüman tedavi niyetiyle bana başvurdu. Onu görmek için merdivenden inerken gecenin karanlığında ona çarptım ve merdivenden devirdim. Baktım ki ölmüş, bundan dolayı azık sağlayıcıyı değil sorumlu olan beni asın" demiş. Bunun üzerine vali Yahudi hekimin öldürülmesini emretmiş. Cellat da azık sağlayıcının boynundan aldığı ilmiği Yahudi hekimin boynuna geçirmiş, onu asmaya niyetlenmişken halkı yararak terzi ortaya çıkmış ve cellada "Dur, onu öldüren benim" diye haykırmış. Sonra da öyküsünü şöyle anlatmış: "Dün bütün günü gezerek geçirdim. Akşama doğru da eve döndüm. Yolda ölüsünü gördüğünüz bu kambura rastladım. Sarhoştu, neşeliydi. Elindeki zilli tefle coşkulu, eğlendirici şarkılar söylüyordu. Durdum, onu izledim. Çok keyiflenip onu evime davet ettim. Sofraya oturduğumuzda birçok yiyecek arasında sofrada bulunan balık ile ekmeği bir lokma halinde karım kendisine yedirmek üzere kamburun ağzına tıktı. Bu lokma kamburu boğdu ve hemen öldü. Bunun üzerine ben ve karım onu alıp Yahudi hekimin evine götürdük. Merdivenden bir zenci kadın inip bize kapıyı açtı. Ona "Git efendine bir kadın ile bir erkeğin hasta getirdiklerini ve beklediklerini söyle. Gelsin de bir reçete yazsın" dedik. Sonra hizmetçiyi efendisine sunmak üzere çeyrek dinar verdik. Aceleyle merdivenleri çıkıp uzaklaşınca ben ve karım kamburu merdivenin bir yerinde duvara dayayarak oradan derhal uzaklaştık. Bu sırada Yahudi hekim hastayı görmek için merdivenden inmiş olacak. Demek ki kambura çarparak merdivenden yuvarlanmasına neden olmuş ve de Yahudi hekim kamburu öldürenin kendisi olduğunu sanmış" demiş. Bu anda terzi Yahudi hekime dönerek ona "Söylediklerim doğru değil mi?" diye sormuş. O da "Evet, doğrusu budur" demiş. Bunun üzerine terzi valiye dönüp "Bu durumda Yahudi'yi bırakıp beni asın" demiş. Vali bu sözleri duyunca çok şaşırmış ve kamburun bu öyküsü salnamelere ve kitaplara geçmeye layıktır demiş. Sonra da cellada Yahudi'yi bırakıp suçunu açıklayan terziyi asması emrini vermiş. Bunun üzerine cellat terziyi alıp dar ağacının altına götürmüş, urganı boynuna geçirmiş ve "Bu kez inşallah sonuncusudur. Artık adam değiştirip durmayacağım" diye düşünmüş ve urganı kavramış. İşte tüm bunlar olup bitmiş. Kambura gelince anlaşılan sultanın soytarısıymış. Sultan onu yanından bir an bile ayırmazmış. Ama kambur o gece kafayı çektikten sonra bir ara saraydan kaçmış ve bütün gece ortadan yok olmuş. Ertesi günde haber bekleyen sultana adamları gelip "Efendim, vali kamburun öldüğünü ve katilin asılmak üzere olduğunu bildirdi. Gerçekte vali onun ölümüne neden olanı astıracağı sırada bir ikinci adam, sonra da bir üçüncü adam ilerleyip asıl suçlunun kendileri olduğunu iddia etmişler ve her biri valiye suçluluklarının nedenlerini anlatmışlar" demişler. Sultan bu sözleri işitince daha fazlasını da işitmek istemiş, bağırarak bir mabeyinciyi çağırmış ve ona "Hemen git, valinin yanına koş ve ona tüm ilgilileri huzuruma getirmesini söyle" demiş. Mabeyinci de koşup siyaset meydanına ulaşmış. Tam o sırada cellat terziyi asmak üzereymiş. Mabeyinci "Dur!" diye haykırmış. Sonra valiye kamburun öyküsünün sultana anlatıldığını, sultanın da terzinin, Yahudi hekimin, azık sağlayıcının ve Hristiyan simsarın kamburun cesediyle birlikte huzuruna getirilmesini emrettiğini, hep birlikte saraya gidileceğini bildirmiş. Vali sultanın huzuruna çıkıp önünde yeri öpünce tüm ayrıntılarıyla kamburun öyküsünü başından sonuna kadar anlatmış. Ama onu burada yeniden anlatmak gerçekten yararsız. Sultan bu öyküyü işitince çok şaşırmış ve büyük bir neşeye kapılmış. Sonra da saray katiplerine bu öyküyü altın suyuyla kaleme almalarını emretmiş ve de mahiyetindekilere "Siz hiç şu kamburunkine benzer bir öykü duydunuz mu?" diye sormuş. Bunun üzerine saray simsarı Hristiyan ilerleyip sultanın önünde yeri öpmüş ve "Ey yüzyılların eşini görmediği zamanın şahı, Ben kamburlu olan serüvenimizden daha şaşırtıcı bir öykü biliyorum. İzin verirseniz anlatayım. Bu öykü kamburunkinden çok daha ilginç, çok daha garip ve hoştur demiş. Sultan da ona, peki anlat bakalım. Dar ağacında ne olduğunu görelim demiş. Bunun üzerine saray simsarı şu öyküyü anlatmış. Hristiyan Simsar'ın öyküsü. Bil ki ey zamanın şahı, ben bu ülkeye sadece ticari bir iş için geldim. Ben bahtın senin ülkene yönelttiği bir yabancıyım. Aslında Kahire kentinde doğdum. Oradaki Kıptilerden biriyim. Yine aynı şekilde Kahire'de tıpkı benden önce simsarlık yapan babam gibi yetiştirildim. Babam öldüğü sırada ancak delikanlılık yaşına ulaşmıştım. Onun yerine simsarlığa başladım. Biz Kıptilere has olan bu meslekte her türlü olanağı bulacağımı düşünüyordum. Günün birinde tahıl tacirlerinin bulunduğu hanın kapısında otururken, süslü elbiselere bürünmüş, kırmızı eğeri son derece göz alıcı bir eşeğe binmiş, rastlanabilecek en yakışıklı gencin geçmekte olduğunu gördüm. Bu genç adam da beni görünce selam verdi. Ben de hemen ayağa kalkarak ona saygı gösterdim. Bunun üzerine cebinden, içinde örnek kabilinden bir miktar susam bulunan bir mendil çıkardı ve bana, "Bu tür susamın Ardebi'nin burada ne kadar ettiğini bana söyler misin?" 197.7 litre değerinde olduğu kıhavanın dipnotunda belirtilmiştir, diye sordu. Ona, 100 dirhem eder dedim. Öyleyse yanına tahıl ölçen kimseleri al ve Bab-ül Nasr mahallesindeki El Guali hanına gel, orada beni bulursun, diye yanıt verdi. Sonra susam örneklerini içeren mendili bana bırakarak yanımdan uzaklaştı. Bunun üzerine değerini 100 dirhem olarak tahmin ettiğim elimdeki örneği göstererek tahıl alıcısı tacirleri dolaştım. Tacirler her bir ardep için 110 dirhem verdiler. Havadan peşinen 10 dirhem kazançlı çıkacağım için bundan çok memnun oldum. Yanıma 4 tartıcı alarak hemen beni bekleyen genç adamı bulmaya gittim. Beni görünce yanıma geldi ve beni tahılın bulunduğu depoya götürdü. Ölçücüler çuvalları boşaltıp tarttılar. 50 ardep geldi. Genç adam bunun üzerine bana, senin ardep başına 111 simsarlık ücretin olmalı ama ben sana paranın tümünü bırakacağım. Ve sen yeniden seni görüp onu senden geri alıncaya kadar benim için dikkatle saklayacaksın. Malın bedeli olan 5000 dirhemden kendin için 500'ünü ayır. Bana 4500 dirhem kalacak. İşlerini bitirdikten sonra sana gelir ve paramı alırım dedi. Kendisine istediğiniz gibi olsun dedim ve ellerini öperek oradan ayrıldım. Gerçekten o gün simsarlıktan 1000 dirhem para kazandım. Mısırlı simsarların almayı adet edindikleri %20 komisyon ücreti olarak 500'ünü satıcıdan, 500'ünü de alıcıdan alarak. Genç adama gelince bir ay ortadan yok olduktan sonra beni görmeye geldi ve dirhemler nerede diye sordu. Ben de hemen emrine amade şu torbanın içinde hazır duruyorlar diye yanıt verdim. Ancak bana onları yeniden gelip alıncaya kadar bir süre daha yanında sakla dedi. Uzaklaşıp yeniden bir ay daha ortalarda görünmedi. Dönüp geldiğinde dirhemler nerede diyerek yeniden sordu. Hemen ayağa kalkıp kendisini selamladım ve işte burada emrini bekliyor dedim. Sonra da evime gelip bir lokma yemeğimi paylaşarak bana onur verir misin diye sordum. Önerimi kabul etmedi ve bana paraya gelince senden onu çok sıkışık birkaç işimi görüp dönünce almak üzere bir süre daha saklamanı rica edeceğim dedi. Sonra da uzaklaştı. Ben de ona ait olan parayı dikkatle sakladım ve dönüp gelmesini bekledim. Bir ay sonra geri geldi ve bana bu akşam parayı almak üzere buraya geleceğim dedi. Bunun üzerine parayı ona sunmak için hazır tuttum. Ama o gece ve ondan sonraki günlerde onu beklediğim halde bir ay daha ortalıkta görülmedi. Kendi kendime bu genç adam insana güven duyuyor. Ömrüm boyunca hanlarda, çarşılarda simsarlık ederim. Böylesini görmemiştim dedim. Sonunda yeniden çıkıp geldi. Eşeğine binmiş, süslü giysileri içinde. Yüzü ayın 14'ü gibi parlak ve hamamdan çıkmışçasına temiz olarak. Yanakları pembe ve alnı çiçek gibi pürüzsüz, ağzının bir köşesinde siyah bir amber damlası gibi duran beni de tıpkı şairin dediği gibiydi. Ay dolunayken ve gökteki turunu yaparken güneşle buluşunca ikisi de parlaklık ve güzelliklerine bürünmüştür. İki aşık da tıpkı böyledir. Onları seyredenler de hayranlık duymaktan ve onları takdir etmekten ve de mutluluk dilemekten öte bir şey yapamazlar. Ve şimdi öylesine güzel, öylesine harikadırlar ki onlara kendini kaptıran ruh hepten esir olur. Böyle mucizeler gösteren, kullarını kendi istediği biçimde yaratan Tanrı'ya şükürler olsun.